Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahrim
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Behmen 1401, Hicri Kameri 23 Recep 1444 ve Miladi Takvim'de 14 Şubat 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Siyonist rejimin terör devleti ve ardından da kalıcı tilisimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Çin ziyaretinde 20 anlaşmanın imzalanacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı, İran ve Çin'in kapsamlı stratejik planını tam olarak uygulamaya kararlı olduklarını belirtti. İran Yargı Erki Başkanı, ilgili yargı mercilerinin yetkilerinden İslam İnkılavı rehberliğinin af kararnamesinin uygulanmasında daha titiz olmalarını istedi. Zaharova, Batı'nın baskıları Rusya ile İran arasındaki ilişkileri genişletiyor açıklamasında bulundu. Ve Türkiye'de onlarca kişi inşaat standartlarına uymadığı için tutuklandı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Tahran ile Pekin arasında çeşitli alanlarda 20 mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i dün Tahran'ın Mehrabat Uluslararası Havalimanı'nda Çin'e hareket etmeden önce bu gezi dost ülke olan Çin'in devlet başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine yapılıyor. Bu gezide öncelikle İran ile Çin arasındaki 25 yıllık stratejik belgenin uygulanması ele alınacak açıklamasında bulundu. İran'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Reis'i sözlerini şöyle sürdürdü. Çin ve İran'ın her birinin birçok kapasitesi olduğu ve iki bağımsız ülke olarak bölgede ve dünyada ortak çıkarları olduğu nedeniyle daha fazla iletişim kurabilirler. Çin ile ilgili olarak şimdiye kadar var olan geri kalmışlığı telafi etmeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Reisi, bu geri kalmışlığın telafisi için iki ülkenin özellikle ticari ve ekonomik mübadele konusundaki kapasitelerinin doğru bilinmesi ve iki ülkenin ilişkilerin düzeyini geliştirme ve iyileştirme iradesinde görülmesi gerektiğini vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca şunları kaydetti. Çin ile çeşitli ekonomik, enerji ve parasal alanlarda ilişkilerimiz var ve buna istinaden Pekin'deki ülkenin yetkilileri ve üst düzey yetkililer arasında 20 adet mutabakat saptı imzalanacak. İran Dışişleri Bakanı, Çin ve İran'ın kapsamlı stratejik planı tam olarak uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Çin ziyareti sırasında gündemini çok taraflılık ve dengeli dış politika olarak değerlendiren Hüseyin Emir Abdullahyan attığı bir tweette şunları yazdı. Tahran ve Pekin kapsamlı stratejik ortaklık programını tam anlamıyla uygulamaya kararlı ve milletin çıkarı neredeyse biz de oradayız. Cumhurbaşkanı Reis'i Çin'e gitmeden önce Dışişleri Bakanı Twitter'da şunları yazdı. Cumhurbaşkanı ile devlet ziyareti için Çin'e gidiyoruz. Gündemde çeşitli ikili ilişkiler, çok taraflılık ve dengeli bir dış politika arayışı var. İran Yargı Erkeği Başkanı ve ilgili yargı mercilerinin yetkililerinden İslam İnkılabı rehberinin af kararnamesinin uygulanmasında daha titiz olmalarını istedi. Hucetül İslam Muhsin Ece'yi yargı yetkililerine hitaben şunları söyledi. İslam İnkılabı rehberinin son affını bir an önce uygulayıp sonuçlandırmak ve bu af kapsamına giren tüm sanık, hükümlü ve tutukluların durumunu belirlemek, kendilerini ve ailelerini bundan haberdar etmek için daha fazla çaba harcamalısınız. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün Yüksek Yargı Konseyi toplantısında Muhsin Ece'yi İslam İnkılabı rehberine sanık ve hükümlülere yönelik son af kararı nedeniyle bir kez daha en derin şükranlarını dile getirdi. Yargı Erkeği Başkanı şunları kaydetti. İslam İnkılabı rehberi bu 30 yılın tamamında halka karşı en hayırsever, merhametli bir kişi olan İslam İnkılabı rehberi bu 30 yılın tamamında düşmanlarına karşı da en büyük iktidara sahiptir ki, bu tutum ve tavırlarıyla düşmanı çaresiz ve halkı ise sevindirmişlerdir. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü hiçbir gücün İslami İran'a karşı en ufak bir harekette bulunmaya cesaret edemediğini vurguladı. General Ramazan Şerif, münafık terör örgütünün hareketleri ve bazı Avrupa devletlerinin bu örgüte verdiği desteği işaretle İran halkı bu grubun mensuplarını çok iyi tanıyor ve halka karşı işledikleri cinayetler unutulamaz dedi. Bu toprakların coğrafyasını ve ülke insanlarını savunma alanında yabancılara ihtiyacımız olmadığını belirten İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü, ne Amerikalıların ne de başka herhangi bir gücün İslami İran'a karşı en ufak bir eylemde bulunmaya cesaret edemediği bir savunma ve askeri güç aşamasına ulaştık diye kaydetti. General Ramazan Şerif sözlerinin devamında İran halkının yeryüzün en zeki insanları olduğunu işaretle bu milletin 44 yıl boyunca inkılabın gerçek ülkülerine bağlı kaldıkları ve binlerce şehit verdikleri ve binlerce gazinin de hastanelerde yattığını sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı yaptırımlarının ülkesinin İran'la işbirliğine herhangi bir etkisinin olmadığını ancak onu güçlendirdiğini vurguladı. Maria Zaharova dün yaptığı açıklamada dış baskı ve Batı yaptırımlarının ikili ilişkilerdeki olumlu eğilimleri, özellikle de Rusya ile İran arasında son yıllarda gelişen ticari alışverişlerin büyümesini güçlendirmeye yardımcı olduğunu duyurdu. Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna Savaşı'nda Tahran'ın Moskova'ya verdiği desteğin İran karşıtı yaptırımların artmasına ve Tahran'ın daha da tecrit edilmesine yol açması olasılığına ilişkin açıklamalarına değinerek şunları kaydetti. Batı'nın bu görüşüne rağmen Rusya ve İran karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirip genişletiyor. Bu üst düzey Rus diplomat, Rusya ile İran arasındaki ticari ilişkilerin değerinin %20'lik bir büyüme ile 2022'de 5 milyar dolara ulaştığına değinerek işletme sahipleri yeni pazarlara giriyor ve boş mal üretimiyle ilgili boş yerleri dolduruyor vurgusunda bulundu. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, İran'ın 3. yardım sevkiyatının Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu. Ankara'daki İran Büyükelçiliği, İran'ın Türkiye'deki depremlerden bir gün sonra 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'yi arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları göndermesinin yanı sıra insani yardım taşıyan 7 uçak ve 2 Sahra Hastanesi gönderdiğini duyurdu. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Kolivent, İran'ın Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere yaptığı yardımlarla ilgili şunları söyledi. Dün de hava kuvvetlerinin yardımıyla Türkiye'ye bir uçak gönderdik. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Kızılay Cemiyeti Başkanı ayrıca şunları söyledi. Türkiye ve Suriye'deki depremin ardından ilk gün sağlık malzemelerinin yanı sıra arama kurtarma ekipleri gönderdik. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu depremden etkilenen insanların ihtiyaç duyduğu sağlık malzemeleri gönderebilmemiz için Kızılay'a kolaylıklar sağlıyor. Koliven sözlerinin devamında şu vurguda da bulundu. Arama köpekleri ve cihazları bugüne kadar enkaz altından insanları canlı kurtarmayı başardı ve kurtarma araçlarına sahip operasyon ekipleri 24 saat çalışan çok iyi tesislere sahiptir. Filistin Vakıflar Bakanı Türkiye ve Suriye halkına yardım kampanyasında depremzedelere verilmek üzere 1,2 milyon dolardan fazla para toplandığını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hatem El-Bakr, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen onlara yardım et kampanyasının gelirinin 4 milyon 250 bin şekel, yani yaklaşık 1.2 milyon dolar olduğunu söyledi. Hatem El-Bakri bu yardımı Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer ile yaptığı görüşmede duyurdu ve Filistinlilerin Türk halkıyla dayanışma içinde olduğuna işaretle Türkiye'nin Filistin halkına yardım ve destek vermedeki büyük rolünü takdir etti. Kudüs'teki Türkiye Başkonsolosu ise Filistin halkının insani girişimlerini ve Vakıflar Bakanlığı bu kampanyasının başarısındaki rolünü takdir etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Amerikan uçak gemisinin Türkiye'deki depremzedelere yardım çabalarını desteklemek için gelişine karşı çıktığını bildirdi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Kahramanmaraş merkezi 10 ili etkileyen deprem sonrasında Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerika'nın arama, kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George H.W. Bush uçak gemisinin Türkiye'yi gönderdiğini açıklamıştı. Sosyal medyadaki Amerikan savaş gemisinin Mersin'e geleceği iddialarına değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika'dan böyle bir talebin gelmediğini belirterek Doğu Akdeniz'de savaş gemileri her zaman oluyor, geliyor, gidiyor. Uluslararası sularda kimin gemisinin olup olmayacağına biz karar vermeyiz. Ama Türkiye'nin kara sularına kimin gelip gelmeyeceği önündeki kararı biz veririz şeklinde konuştu. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti yardım ekipleri ve insan yardım sevkiyatı göndererek bu ülkenin depremden etkilenen halkının acılarını hafifletmek için Türkiye hükümetiyle tam bir işbirliği içinde olmuştur ve bunu yapmaya da devam etmektedir. Türkiye adli yetkilileri Malatya'da deprem sonrası yıkılan binalar davası kapsamında binalardaki standartlara uyulmaması konusundaki belirsizlikleri gidermek için onlarca kişiyi tutukladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kente deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'deki deprem, okullar ve sağlık kurumları da dahil olmak üzere binlerce binada ve yollar, havaalanları, limanlar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon gibi diğer kamu altyapılarında ciddi hasara neden oldu. Türkiye haber kaynakları bu davada tutuklananların sayısının artmasının beklendiğini duyurdu. Türkiye hükümet yetkilileri son şiddetli depremin ardından ülkenin 10 ilinde en az 41 bin binanın tamamen veya kısmen yıkıldığını duyurdu. Mehir Haber Ajansı'nın Rusgelyom'dan naklen aktardığı haberde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Korun pazartesi günü Türkiye'nin güneyinde yer alan Gaziantep şehrinde düzenlediği basın toplantısında depremden etkilenen 10 ilde yıkılmış veya yıkılması gereken yaşanmaz 41.791 bina keşfettik diye kaydetti. Kurum, Türkiye'nin depremden etkilenen 10 ilinde hasar tespit çalışmasının bu hafta tamamlanacağını da sözlerine ekledi. Aynı zamanda Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı bu Şubat ayı sonundan önce adı geçen 10 ilin tamamında yeniden yapılanmaya başlandığını duyurdu. Türkiye yetkilileri depremzede istatistiklerinin son güncellemesinde ölü sayısının 31 bin kişiyi aştığını duyurdu. Yaralı sayısı ise 80 binin üzerinde. Türkiye Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmada ülkesinin hava sahasından insani yardım taşıyan uçakların kullanımına izin vermeyi ve bu yardımları Suriye'ye aktarmaya hazır olduğunu açıkladı. Yeni Haber Ajansı'nın raporuna göre Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. Suriye'ye insan yardım göndermek isteyen ülkelerin uçaklarına hava sahamızı açacağız ve bu bizim insani görevimizdir. Bu ülkedeki yıkıcı depremin ardından mevcut durumda Amerika ve Batı tarafından Suriye milletine uygulanan acımasız yaptırımlar Suriye'li depremzedeli yardım sağlamayı zorlaştırdı. Geçen pazartesi sabahı Suriye'nin kuzeybatısı ve Türkiye'nin güneyinde 7.8 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesiyle birlikte Suriye milletinin İran, Rusya ve Irak dostları yeniden sahaya çıkarak insani yardımlarını Şam'a göndermeye başladı. Ama insan hakları savunan Batılılar ses bile çıkarmadı. Pazartesi gecesi Suriye yetkililer ülkenin kuzeybatısındaki Lazik ilinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri arama çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın Sputnik'ten naklen aktardığı haberinde Lazkiye valisi Amer Hilal düzenlediği basın toplantısında depremden etkilenenlerin sayısının bu ilde 142 bin kişiye ulaştığını belirtti. Lazkiye'deki depremde ölü sayısı 805, yaralı sayısı 1131, tamamen yıkılan binaları 103, ağır hasarlı binaları ise 247 olarak açıklayan Hilal, Lazkiye'de depremzedelerin barınması için 47 merkez planlandı. İlk günden itibaren depremzedelere yardım dağıtımına başlandı diye kaydetti. Suriye'de ölü sayısı 5714, yaralı sayısı ise 7396 kişi olarak açıklanmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile yaptığı görüşmede uluslararası çabaların Suriye'nin altyapısının yeniden inşasına odaklanması gerektiğini vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiği habere göre Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths pazartesi akşamı Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de meydana gelen depremin sonuçları ve bu ülke insanlarının bu krizi aşmak için acil insani ihtiyaçları ele alındı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı pazartesi gecesi yaptığı açıklamada Tel Aviv rejiminin Batı Şeria'daki 9 Siyonist merkezini tanıma eylemini şiddetle kınadı. İrna Haber Ajansı'nın Türkiye medyalarından naklen aktardığı haberde bu bakanlığın yayınladığı bildirisinde şu ifadeler yer almıştır. Bu eylemin Siyonist rejimin kendi yasalarına göre bile yasa dışıdır. Tıpkı yerleşim birimlerinin imar edilmesinin yasa dışı olduğu gibi. Siyonist kaynaklar pazartesi gecesi Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şufat kampı yakınlarında düzenlenen şehadet operasyonunda yaralanan askerlerden birinin öldüğünü duyurdu. Ve NATO bu ittifakın silahlarının Ukrayna'da yüksek oranda kullanıldığına dair uyarıda bulundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Batı'nın işkencecileri beraat ettirme ve sembolleştirme girişimleri etrafında. Müzik İslam İnkılabı öncesi Pehlevi rejimi sözde güvenlik örgütü başında yer alan ünlü işkenceci Perviz Sabati yıllarca köşeye çekilerek yaşamasının ardından 11 Şubat günü Amerika'nın Los Angeles kentinde ailesiyle beraber bir gösteriye katıldı. Bu şahıs Pehlevi rejimi sözde güvenlik aygıtı Savak'ın tanınan çehrelerinden ve bu örgütün birinci dairesi başkanı sayılırdı. Mevcut İbret Müzesi'nin yer aldığı sözde Sabotaj ile Mücadele Komitesi hapishanesi de onun kontrolü altındaydı. Perviz Sabati ise Hicri Şems'i 1337'de yani Savak'ın oluşturulduğu yıllardan itibaren bu dehşet verici sözde güvenlik aygının üyesi haline geldi. Savak 10 kadar daireye sahipti. 3. Genel Müdürlüğü ise iç güvenlikle ilgiliydi. Sabeti ise Hicri Şems'i 1352'de Savak dönem başkanı Nimetullah Nasiri tarafından 3. Genel Müdürlük Başkanlığı seçildi. Hiyerarşik yapıya göre o Savak'ın ikinci ismi haline geldi ancak yetkileri genişliği yüzünden Hicri Şems'i 50'li yıllarda Şah rejiminin en önemli şahsiyeti haline geldi. İran İslam devriminin zirvesinden sonra 9 Haban 1357'de Perviz Sabati İran'dan kaçtı ve 33 yıl sustu. Tahran'daki Savak'ın son başkanının devrim karşıtı mitingindeki tepkiye yol açan varlığı dikkate alındı. Hicri Şems'i 1390'da İran'da 1388 olaylarından sonra ilk kez bir röportaj verdi. Ancak 22 Behmen 1401'de tam da devrim zaferinin yıldönümünde Perviz'in kızı Perdis Sabeti Twitter sayfasında Perviz Sabeti'nin de hazır bulunduğu Los Angeles'taki devrim karşıtı mitinge katılan ailesinin bir fotoğrafını paylaştı. Son dönemde İran'da yaşanan karışıklıkların ve kaos olaylarının ardından Amerika'daki devrim karşıtı mitingde Pehlevi rejiminin en önemli güvenlik sembolünün bariz varlığı dikkat çekicidir. Zaten İran'da 1401 sonbaharını çıkan kaos olaylarında münafıklar terör örgütü, ayrılıkçı gruplar, kralcılar ve en ilginci de savaklar ve savak üyeleri, aileleri gibi devrim karşıtı grupların unsurları aktif olarak mevcuttu. İran halkı nezdinde hiçbir itibarı olmayan Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi liderliğindeki iflas etmiş monarşist grupların da başkenti olan Washington DC gibi bazı Amerikan şehirleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde toplantılar düzenleyerek pozisyon almaya çalışmaları dikkat çekicidir. Şimdi de Los Angeles toplanması ile kendilerini ciddi bir muhalefet adayı olarak göstermeye çalışıyorlar. Ancak İran halkının kraliyet sistemine olan nefreti düşünüldüğünde Amerika'daki devrim karşıtı mitinglerde güçlü bir varlığı olan kralcıların İran'da yeri yoktur. Önemli olan nokta tanınmış bir işkence örgütü yetkilisi olan Perviz Sabeti'nin Şah rejimi muhariflerinin ve mücahit isimlerinin bastırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesindeki asli ve yadsınamaz rolü ortadadır. Bu Pehlevi rejiminin belgelerinde açıkça ifade edilen bir konudur. Perviz Sabeti yetkilerinin kapsamı nedeniyle 2. Pehlevi rejiminin en güçlü güvenlik görevlisi olmuştur. Siyasi tutuklulara yönelik orta çağ işkencelerine bizzat katıldı, onlara karşı en kötü işkenceleri kullandı. Pehlevi rejiminin üst düzey yetkilileri Hicri Şems'i 1353'ten beri halka vahşice tavırları ile hayvandan daha kötü muamele edildiğini açıkça itiraf etmektedirler. İşte bu dönem Perviz Sabeti'nin İran'daki güvenlik yönetimine denk geldi. Uluslararası Af Örgütü 1975'te dünyanın en kara insan hakları ihlalleri sicillerinden birinin Pehlevi rejimine ait olduğunu açıkladı. Şimdi Perviz Sabeti devrim karşıtı mitinge katılarak İran halkının özgürlük ve insan haklarını sözde savunmak istemektedir. Halbuki kendisi zaten suçludur. Bu şahıs Pehlevi rejimine karşı muhaliflere ve savaşçılara karşı 20 yıl boyunca insanlık dışı eylemler ve işkence yapmaktan yargılanması gereken bir canidir. İran ulusunun özgürlüğünün sözde savunucularının Los Angeles mitinginde sürekli varlığı, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı savaşmak için devrim karşıtı gruba katılan insanların utanç verici sicilinin onlar için hiçbir önemi olmadığını gösteriyor. Bu da gösteriyor ki kadın, yaşam, özgürlük sloganıyla İran milleti için özgürlük ve adalet talep eden yurt dışındaki İslam Cumhuriyeti muhaliflerin iddiası temelsiz ve yanlıştır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Almanya İktidar Partisi'nin Berlin eyalet seçimlerindeki yenilgisi etrafında. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un partisi olan Sosyal Demokrat Partisi son 20 yılda ilk kez Berlin eyalet seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı. Almanya'nın Berlin eyaletini 2001'den beri tek parti olarak veya diğer partilerle ortaklık ve koalisyon halinde yöneten Merkez Sosyal, Sol Sosyal Demokrat Parti pazar günü yapılan son eyalet seçimlerinde oyların yalnızca %18,7'sini alarak şimdiye kadarki en kötü seçimini gerçekleştirdi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin muhalefeti ve aynı zamanda eski Almanya Başkanı Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Parti bu seçimlerde %27,8 oyla en büyük payı aldı. Daha önce 26 Eylül 2021 seçimleri Almanya'nın başkentinde oy kullanma alanlarındaki birçok usulsüzlük nedeniyle sonucu mahkeme tarafından geçersiz ilan edildi. Uzun ve kalabalık kuyruklar, kaybedilen çok sayıda oy, bazı oylamaların geçici olarak kapatılması da dahil olmak üzere Berlin'de geçen yıl 26 Eylül'de yapılan seçimlerin iptaline yol açan usulsüzlüklerin nedeni olmuştur. Ancak 12 Şubat pazar günü yapılan seçimler tam düzeninde ve vatandaşların geniş katılımıyla yapıldı. Berlin seçimlerinin sonucu Sosyal Demokratlar liderliğindeki iktidar koalisyonunun kaderini doğrudan etkilemeyecek olsa da halkın bu partinin performansından ve mevcut koşullardan duyduğu memnuniyetsizliği gösteriyor. Hristiyan Demokrat Parti'nin kıdemli adayı Kay Wegner Berlin değişimi seçti. Oylar başkent halkının bu merkez sağ partinin hükümeti kurmasını istediğini açıkça gösteriyor dedi. Olaf Scholz'un Almanya'nın yeni şansölyesi olarak göreve gelmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu ülkede memnuniyetsizlik arttı. 16 yıl sonra Almanya seçimleriyle Hristiyan Demokrat Parti'yi mağlup etmeyi başaran Scholz, Berlin'deki mevcut seçimlerinde gösterdiği gibi şimdi tehlikeli bir durumla karşı karşıya. Nitekim Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde ekonomik sorunların ağırlaşması ve Scholz'un özellikle Ukrayna savaşındaki politikaları ve pozisyonları Almanya'daki memnuniyetsizliği artırmıştır. Rusya'dan enerji akışının kesilmesi, özellikle Kuzey Akım 2 boru hattının durdurulması ve Almanya'nın bu koşullardan gördüğü zararlar, enerji taşıyıcılarındaki keskin artış ve yakıt kıtlığı, enflasyondaki artış ve gıda fiyatları dahil sorunlar, İktidar Partisi'nin performansından memnuniyetsizliğin artmasına yol açtı. Almanya ise Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşa giren ülkelerden biridir. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın üzerindeki baskı doğrultusunda Berlin'in Kiev'e mali ve silah desteği sağlaması, bunun bedelini Alman halkının sırtına yüklemesi, bu ülkenin şansölyesinin performansına yönelik memnuniyetsizliği artırmıştır. Scholz'un son dönemde Ukrayna'ya 139 modifiye Leopard tankı göndereceğini açıklaması Alman halkını daha da kızdırdı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1401, Hicri Kameri 23 Recep 1444 ve Miladi 14 Şubat 2023 Salı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1367'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, hakaret içerikli Şeytani Ayetler romanının yazarı olan Selman Rushdie'nin mürtet olduğuna dair fetvasını yayımladı. Selman Rushdie İslam'a karşı hakaret içerikli kitabında Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberi başlanmak üzere dünya Müslümanlarının diğer kutsallarına küstahça hakaret etti. Şeytani Ayetler kitabının Batılı devletlerin yoğun destekleriyle yayımlanması, Batı'nın İslam alemine karşı özgürlük kılıfıyla yeni kültürel komplosunu gözler önüne serdi. Ancak rahmetli İmam Hümeyni'nin fetvası, Müslüman ülkeler başlamak üzere dünya kamuoyunun uyanmasına vesile oldu. Bu fetvanın yayımlanması, İslam Dünyası Alimleri ve İslam Konferansı Teşkilatı tarafından geniş destek gördü. Batılı hükümetler, kalem özgürlüğünü savunma bahanesiyle Selman Rushdie'ye güçlü propaganda ve siyasi destek verdiler. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1362'de İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Şükrullah Sanizade vefat etti. Hicri Şemsi 1285'te İsfahan'da dünyaya gelen Sanizade, minyatür ve ressamlık sanatlarına büyük ilgi duymaya başladı. Birçok harikulade eserler yaratan Sanizade, çeşitli ödüller almayı başardı. Bu ünlü sanatçının eserlerinden bazısı, imamlar ve imamzadelerin pak türbelerinde mevcuttur. Ayrıca, Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'in kucağındaki çocukluk timsali, ressamlık ve minyatürlük açılarından bu sanatçının dünyanın en değerli şah eserlerinden sayılır. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Behmen 1391'de İranlı ünlü Şehname araştırmacısı Azizullah Cüveyni vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın doğusundaki Esferayen kentinde dünyaya gelen Azizullah Cüveyni Tahran Üniversitesi'nden Fars Dili ve Edebiyatı dalında doktorasını aldı. Fars ve Arap Edebiyatı dalında 80'den fazla makale yayımlayan Azizullah Cüveyni Arapça ve İngilizceden Farsça'ya çeşitli tercümeler yaptı. El-Feres Mecmuası Kültür Şerhi ve Tasihi, Kur'an Müfredatı Tasihi, Nesefi Tefsir Tasihi, El-Lugat Müsadere Kültür Tasihi, Siyaveş Fervet Hikayesi, Bijen ve Menice Hikayesi ve Rüstem ve Sohrab Hikayesi bu ünlü yazarın en değerli eserleri arasındadır. Doktor Cüveyni'nin Şehname eserinin el yazılarındaki dikkat çeken en önemli bu eserde harfler ve el yazılarının yayımlanmasıdır. ...145 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Recep 1299 tarihinde İranlı ünlü fakih ve alim Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemeri vefat etti. Şeyh Murteza Ensari gibi kendi döneminin önde gelen alimleri nezdinde yıllarca dersler alan Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemeri o dönemde 800'den fazla alim yetiştirdi. İslam aleminin büyük alimi olan Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemeri ibadet, furu-i din, helal ve haramın hükümleri babında kitaplar ve risaleler kaleme almıştır. ...85 yıl önce bugün 14 Şubat 1938'de terörist Palmah örgütüne mensup silahlı siyonistler Filistinlilerin katliamının devamında işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Sa'sa köyü sakinlerine karşı vahşice operasyon düzenledi. Bu operasyonda 20 ev yıkıldı ve çoğu kadın ve çocuk 60 Filistinli öldürüldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kahramanmaraş merkezi deprem sonrası uzmanlardan değerlendirme, yasalar yeniden düzenlenmeli.
Karar.
Bu resmen cinayeti teşebbüs, yıkılan hastanenin ihmal raporu ortaya çıktı.
Yeni Asya.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı baraj duvarının çatladığı paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 12 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde depremde sivil toplum başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Felaket anlarında ortaya çıkan bir meziyetimiz var. Dayanışma, el ele verme, birbirimizin imdadına koşma. 1999 Gölcük depreminde böyle olmuştu. Tarihimizin en büyük doğal afeti olan bu depremde de bu meziyetimiz harekete geçti. Evvela şu kışta kıyamette depremzedelerin yardımına koşan gönüllüler, bütün belediyeler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, spor kulüpleri seferber oldu. Nakdi ve aynı yardımlar tırlarla, uçaklarla deprem bölgesindeki 13 milyon insana giyecek, yiyecek, ayakkabı, su, battaniye taşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bizi birbirimize düşüren siyaset ve kimlik ihtilafları bir kenara, ülkemizde tam bir dayanışma var çok şükür. Öyle bir çağdayız ki gönüllü kuruluşlar gelişmiş toplumlarda artık üçüncü sektör olarak niteleniyor. Kamu kurumları, ticari kuruluşlar ve gönüllü kuruluşlar. Doğan afetler konusunda bizde bunun ilk başarılı örneği AKUT'tur. Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği. Nasuh Mahruki'nin önce ismi unutulmaz. Bu depremde Ahbap öne çıktı. İktidarın haksız eleştirilerine maruz kalan Haluk Levent, siyasi polemiğe girmeden çalışmalar hakkında halka bilgi verdi. Depremin ilk gününden beri ben bölgedeydim. Ahbap arama kurtarma ekibi de bölgeye geldi. Bizler hep deprem zamanı olduğu gibi AFAD ile işbirliği protokolümüz çerçevesinde görüşmelerimizi yaparız. Sonrasında da bölgede neler yapabileceğimize bakarız. Depremin ilk gününden bu yana temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. İki gün içinde Hatay'a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor. AFAD'ın da başarılı olduğu bir dönem var. Daha fazlasını söylemeyeyim. Bu kuruluşlar hakkındaki eleştirileri biliyorsunuz demekle yetineyim. Sahadaki elemanları canla başla çalışıyor ama yönetim ve kurumsal yapıları hakkında eleştiriler var. Bir yanda Haluk Levent, Ahbap için bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik diyor. Bunların hepsi Ahbap'a güvenenlerin bağışlarıyla oluyor. İktidarın atadığı yönetimlere güvenmeyenler, yardımlarını belediyeler, üniversiteler ve Ahbap gibi kuruluşlar üzerinden yapıyorlar. Hem gönüllü olarak bedeni çalışma hem bağış olarak mali yardım. Fakat iktidar kendi flaması dışında yapılan insani yardımlardan rahatsız. Bunun için Ahbap'a saldıranlar oldu. Cumhurbaşkanı da mali yardımların sadece AFAD'a yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı hakaret içeren sözlerini buraya almıyorum. Hakaretsiz ve kapsayıcı konuştu. Malatya'da bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ettikten sonra şöyle konuştu. Bütün bu vilayetlerimizde bakan arkadaşlarım görevli iyi koordine ediyorlar. AFAD aynı şekilde koordinasyonu sürdürüyor ve bütün parti teşkilatının tüm elemanları aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Niye sadece parti teşkilatım? İşte diğer partiler de iktidarın engellemelerine rağmen ellerinden geleni yapıyor. Dün İyi Parti'nin sıcak yemek dağıtması engellendi mesela. Pandemi döneminde de CHP'li belediyelerin yardımlarını engellemişlerdi. Devlet başkanlığı gibi en yüksek siyasi makam bu felakette bari benim partim söylemini bırakması, herkesi birlikte teşvik etmesi, kutlamalarında ayrım yapmaması gerekmiyor mu?
Mehmet Kara 12 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "O hal bir alışkanlık haline gelmesin" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan iki deprem 10 ilde büyük çapta bir hasar meydana getirince 2 gün sonra 8 Şubat'ta bu iller için alınan 3 aylık olağanüstü hal kararı resmi gazetede yayımlanmış ve 8 Şubat günü saat 01.00'dan itibaren de yürürlüğe girmişti. Erdoğan'ın marketlerde, alışveriş merkezlerinde yapılan yağmalamaya müdahale etme imkanı vereceğini söyleyerek çıkarılmasını istediği o hal kararı, muhalefetin tepkisine rağmen Cumhurbaşkanı'nın isteği doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ancak cevabını bekleyen çok soru var. Yağmalamalara müdahale imkanı OHAL olmadan sağlanamıyor mu? Suçla mücadele etmek için OHAL'e mi ihtiyaç var? Yağmalama yapanlardan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınıp cezaevine atılanlar oldu. Yürütmenin elinde yapmayı düşünüp de yapamadığı ne var? Hani partili cumhurbaşkanlığı sistemi çok hızlı karar alıp uygulanabilecekti? İktidar şu anda hangi yetkisini kullanmak istiyor da kullanamıyor? Mecliste OHAL kararını savunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, OHAL uygulamasında amaç yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır diyor. Ama 10 il zaten daha önce genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Bu neden yetmiyor? Halin konuşulduğu mecliste muhalefet parti sözcülerinin o halle ilgili çekincelerinden birkaç not aktaralım. İyi Partili Müsavat Dervişoğlu, iktidar şu an hangi yetkiden yoksundur ki kendisini yeni yetkilerle de donatmak istemektedir? OHAL, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürütme erkine verdiği geniş yetkiler kompozisyonunda bulunmayan hangi yetkiyi iktidara vermektedir? CHP'li Muharrem Erkek yağmalama çalışmalarını OHAL ile müdahale etme imkanı sağlamak için OHAL ilan ediyorsak vay bizim devletimizin haline. Suçla mücadele etmek için OHAL'e mi ihtiyacımız var? Bunun için de asla OHAL ilan edilmez. HDP'li Saruhan Oluç, OHAL bahanesiyle birbirini takip eden hukuksuz uygulamalar devreye konulabilir. Bağdaşmayan kısıtlama kararları alınabilir. MHP'li Levent Bülbül, bazı hakların kısıtlanmasından bahsedilse bile temel gayenin toplum ve fert yararının birlikte sağlaması olduğu unutulmamalıdır. Bütün konuşmalardan sonra ilginç bir olay da yaşandı. CHP ve İyi Parti'nin 3 aylık OHAL süresinin 1 aya indirilmesine ilişkin ortak verdiği önerge oylanırken Şentop kabul edenler diye sorduğunda AKP sıralarında eller kalktı. Ama ikinci kez sorulduğunda önerge AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Ardından da Cumhurbaşkanı kararı AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz, 12 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde finansal yatırım araçları kayıp getirdi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Ocak ayı itibariyle son bir yılda TÜFE'ye göre düzeltilmiş reel getiri olarak mevduat faizi %-25,55 oranında reel kayıp, BIST 100 endeksi %65,84 oranında reel getiri, dolar %-12,01 oranında reel kayıp, euro %-16,26 oranında reel kayıp, altın %-7,29 oranında reel kayıp getirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
2023 Ocak ayında son bir yılda biz 100 endeksi dışında bütün finansal yatırım araçları reel kayıp getirdi. Borsaya yatırılan 100 lira reel değer olarak 2023 Ocak ayında 136,72 lira olmuş. Ne var ki borsa 3 Ocak'tan beri düşüyor. 3 Ocak'ta biz 100 endeksi 5,626 iken 8 Şubat'ta %19,92 oranında değer kaybederek 4,505'e geriledi. Böylece Ocak ayında biz 100 endeksinin 123,5 olan reel değeri 98,9'a gerilemiş oldu. Yani bu durumda borsada son 5 yılda kayıp getirdi ve 2018 yılı Ocak ayında 100 liralık yatırım reel olarak 8 Şubat 2023'te 98,9'a geriledi. Son 5 yılda dolar eurodan daha fazla kazandırdı. Çünkü dolar euroya karşı değer kazandı ve 2018 Ocak ayında 1,2240 olan euro dolar paritesi 2023 Ocak ayında 1,083'e geriledi. 1 dolar artı 1 eurodan oluşan Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksi de 2018 Ocak ayında 86,85 iken 2023 Ocak ayında 56,99'a düştü. Bu demektir ki 2018 Ocak ayında TL döviz sepetine göre %15,15 oranında daha düşük değerde iken şimdi 2023 Ocak ayında değer kaybetti ve %43,01 oranında daha düşük değerdedir. TL döviz sepetine karşı %43 daha düşük değerde olması daha da düşmesini önlüyor. Ama öte yandan döviz sorunu devam ettikçe tersine baskı oluşuyor ve TL değeri düşmeye devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüre Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsüre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüre'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Türkiye'de ve Suriye'de 7,8 büyüklüğündeki görülmedik deprem.
Muhammed bin Salman'a karşı Hicaz parlamentosunun varlığını ilan etmesi,
ve ayrıca bu kez Eriha şehrinde yeni bir direniş grubunun oluşturulması.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Son istatistiklere göre Suriye'de ve Türkiye'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar en az 25 bin kişi hayatını kaybederken 100 bin kişi de yaralandı. Son istatistiklere göre Suriye'de deprem nedeniyle 3500 kişi hayatını kaybetti. Tabii enkaz kaldırma çalışmalarının uzun bir süre için devam edeceği dikkate alındığında hem Türkiye'de hem de Suriye'de ölü sayısı çok daha fazla olacaktır. Buna ilaveten deprem Suriye'de binlerce insanın evsiz kalmasına neden olmuştur.
Bu deprem insan hakları konusunda Batı'nın çifte standartlarını bir kez daha kanıtladı. Suriye devleti tüm çabasını ve konsantrasyonunu bu ülkenin depremzedelerine yardım etmeye yöneltti. Ancak Suriye'nin ve Türkiye'nin depremzedeleri yardım etmek için koşulları eşit değiller. Çünkü Suriye yaklaşık 12 yıldır savaş ve yaptırım koşullarında ama Türkiye bu koşullarla karşı karşıya değil ve Avrupalı devletler de Türkiye'yi yardım önceliğine almıştır.
Suriye'nin imkanları son 12 yıldır içinde bulunduğu savaş sonucunda neredeyse yok olmuştur. Ve bu durum devletin bu ülkenin depremzedelerine yardımda ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden olmuştur. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, Al-Mayadin haber kanalına verdiği röportajda bu ağır depremle ilgili olarak facia büyük dedi. Durumun daha da derinleşmesine sebep olan Suriye'nin terörizm ve terörizmin destekçileriyle savaş halinde olmasıdır. Yaptırımlar da bu facianın zorluğunu artırmıştır. Amerika'nın yaptırımları Suriye'nin ilaç satın almaktan bile yoksun kalmasına neden olmuştur.
Hatta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rula Amin de siyasi görüşler kenara bırakılmalı ve Suriye'deki mağdurlara yardım ulaştırılmalıdır dedi. Bu eleştirel açıklamaların ardından Cuma günü Amerika Hazine Bakanlığı deprem yardımı ile ilgili işlemlere izin veren 180 günlük genel izin yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Devleti'nin bu ülkeye yönelik yaptırımların bir kısmını askıya alma kararını göstermelik insani duygulara göstermeyi amaçladığını nitelendirdi. Başlarına gelen bu büyük musibette uluslararası adetin aksine Suriye halkı ile sözlü olarak dahi dayanışma ilan etmeyen Amerikan Başkanı Joe Biden bir tweet paylaşarak şöyle yazdı. Tüm ilgili kurumlardan Türkiye'nin koordinasyonu ile depremzedelerin durumunu yakından takip etmelerini ve tüm gerekli yardımları sunmalarını istedi.
Bu koşullar dikkate alınarak Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, pazartesi günü meydana gelen ölümcül depremin ardından televizyondan yaptığı ilk açıklamada batılı ülkeleri eleştirdi. Esad, depremden etkilenen bölgeleri ziyaret etme sırasında gazetecilere, "Batılı ülkeler insani durumu önemsemiyorlar," dedi. Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili siyasi analist Sayın Nevzat Bingöl'ün görüşlerini dinliyorsunuz.
İnsani motivasyonu, morali yüksek tutmak için bazı sağ çocuklar, insanlar çıkarılıyor sağ olarak. Bu insanın moralini, depremzedenin moralini, motivasyonunu artırmaya yönelik, yükseltmeye yönelik ama hani bu saatten sonra özellikle dün gece, evvelki gece hava sıcaklığı çok düşüktü. Eksi sıfırının altında hava sıcaklığı vardı. Yani sağ olan insanlar bile o enkazın altında o soğuktan kolay kolay kurtulamazdı. Tabii bu saatten sonra bütün insanlarımız Diyarbakır'da acılarını bıraktı. Kendi yaralarını sardı ve şu anda bu çevre illere çok ihtiyaç duyulan temel gıdalar, işte su, ekmek, çocuk maması, çocuk bezi, kadın hijyen pedi, çocuklar için süt, tabii bunlarla ilgili battaniye, bunlarla ilgili ihtiyaçlar var. Yoğun bir şekilde tedarik edilmeye çalışılıyor. Ama işin kötü yanı, yollar çökmüş. Bu bölgelere ulaşım çok kolay değil. farklı farklı güzergahlar kullanılmaya çalışılıyor. Ama bu bölgelere de bu farklı güzergahtaki yerlerde iş makineleri tabii yoğun olarak gidiyor. Ambulanslar yoğun olarak gidiyor. Dolayısıyla lojistikte bu anlamda bir sıkıntı yaşanıyor. Yani bu saatten sonra yapılacak şey insanı, kurtulan insanları ayakta tutabilecek gıdaya yönelmek, gıda yardımlarında bulunmak, battaniye yardımında bulunmak. Malum kış ayındayız, çok soğuk bir hava var. Şimdi mesela Diyarbakır'da çok yoğun bir yağış var. Sadece Diyarbakır değil, deprem bölgesinin neredeyse tamamında soğuk ve dondurucu bir hava var. Battaniyelere ihtiyaç var, kalabilmeleri için çadırlara ihtiyacı var. Yani büyük kentler, Diyarbakır gibi diğer yerlerde de adeta hayalet kente dönüşmüş durumda. İnsanlar evlerinde yok. Herkes kırsala kaçmış durumda. Köylere ya da böyle bir katlı, iki katlı yaşam alanları varsa orada uyumaya çalışıyorlar. Çok çok sayıda insan araçlarında uyuyor. Yine burada belediyelerin ya da işte kurumların ya da sivil toplum örgütlerinin yönlendirdiği yerlerde mesela Diyarbakır'da tekstil fabrikaları şeylerini açtı. Bütün tekstil fabrikaları, büyük tekstil fabrikaları kapılarını açtı. Yemek veriliyor, çay veriliyor. İşte barınma ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Müthiş bir dayanışma var. Ama doğa koşulları depremden sonra bir de soğuk havayla mücadele ediliyor.
Sayın Nevzat Bingöl'e görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir diğer önemli olay da Suudi aktivistlerin Hicaz topraklarında İslam kutsallarına yönelik Ali Suud komplosu ile mücadele etmek ve Müslümanların kutsallarını savmak için Hicaz parlamentosunu kurmasıydı. 2017 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın veliahtı olarak faaliyet gösteren Muhammed bin Salman son yıllarda sözde reformlar şeklinde bazı eylemlerde bulundu ve bu eylemler daha çok Suudi Arabistan'ın İslami kimliğinin ortadan kaldırılmasına yol açmıştır. Aslında Muhammed bin Salman'ın yaptığı ve halen de peşinde olduğu şey Suudi Arabistan'dan İslami dokuyu değiştirmektir. Bu doku bu ülke halkının tarihsel kimliği ve diğer ülkelerdeki Müslümanların tarihsel kimliği sayılıyor. Avustralyalı gazeteci C.J. Wellman Twitter hesabında yayınladığı bir videoda Arabistan veliahtı Muhammed bin Salman'ın bu ülkedeki İslami binaların yıkılmasındaki rolünü ortaya koydu ve şunları söyledi. Suudi devleti sadece tebliğcilere karşı savaş başlatmamış, İslami yerler ve binalar ile de savaş halindedir.
Tahran Radyosu.
Hicaz Parlamento Başkanı Sultan El Ebdeli Bin Selman keyfi bahanelerle Cidde halkını göç etmeye zorladı. Şu anda 100 bin kişi bu zorunlu göçün kurbanı oldu dedi. El Ebdeli Bin Selman'ın emriyle Mekke'de 100 bölgenin yıkılacağını ve binlerce kişinin Medine'den göç edeceğini ifade ederek şöyle dedi. Söz konusu eylemler ve Hicaz'a karşı uygulanan ırkçılıklar dikkate alınarak bizim şer'i, ahlaki ve ulusal sorumluluğumuz Hicaz parlamentosunu kurmamıza neden oldu. El Ebdeli şunları ekledi. Bizim meselemiz yaklaşık 2 milyar Müslüman ile ilgilidir. Çünkü İslami kimliği korumak hakkında konuşuyoruz. Susarsak İslam ümmeti büyük bir tehlikeye maruz kalacak ve bilinç olmazsa hiçbir hareket oluşmayacak ve bizim gücümüz İslam ümmetinin kutsalları savunmadaki hareketlenmesinde ve hareketindedir.
El Ebdeli Twitter hesabında şunları yazdı. Hicaz parlamentosunun kurulma amacı Hicaz'ın kimliğini tanımlamak için ulusun kit dilleri arasında farkındalığı yaygınlaştırmak ve ayrıca İslam toplumunu Hicaz topraklarında kutsallar konusu ile ilgilenmek için seferber etmektir. Bundan önce Sultan El Ebdeli Hicaz tehlikede haşregi ile Arap milletine ve Arap aydınlarına Bin Salman'ın eylemlerine sessiz kalınmasını, Mekke ve Medine'deki İslami mirasın yok olmasına ve Uhud Dağı'nın Yahudilerin sığınağına dönüşmesine yol açacağı konusunda uyardı. Suudi veliahtı uzlaşmacı, kötü niyetli ve tehlikeli bir adımda Hicaz'da Urşelim Betülmukaddes adlı bir kitap bastırdı.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir diğer önemli olay da Filistin-Hamas hareketinin askeri kolu olan El-Kassam taburlarına bağlı Akabe Cebr Kampı taburu adlı bir direniş grubunun Eriha kentinde varlığını ilan etmesiydi. Siyonist ordunun Cenin kampına düzenlediği ve 9 kişinin şehit olduğu, 20 kişinin de yaralandığı geniş çaplı saldırının ardından Batı Şeria'nın farklı kentleri bu kentin yardımına geldi. Ve bu doğrultuda çok sayıda bireysel silahlı operasyon düzenlendi. Bunların arasında Kudüs'te bulunan Beni Yakup Sinagogu önünde 9 Siyonisti tek başına helak eden 21 yaşındaki Hayri Algam'ın operasyonuna değinilebilir. Bu doğrultuda Eriha'da bazı Filistinli gençler o zamana kadar Batı Şeria'nın en güvenli bölgelerinden biri olarak sayılan Ölü Deniz kıyısında bulunan yerleşimcilerin restoranına ateş etti.
Bu ateş etmeden bir hafta sonra Siyonist ordu bu ateş etmenin faillerini tutuklamak için Eriha'nın güneyinde bulunan Akabe Cebr kampına saldırı düzenledi ve Eriha şehrinin girişlerinde kontrol noktaları kurdu. Birkaç günlük kuşatmadan sonra Siyonist ordu ateş etme faillerini tutuklamak için kampa girmeye çalıştı. Ancak Filistinli savaşçıların şiddetli silahlı direnişiyle karşılaştı ve hemen ardından bilinmeyen bir grup olan Akabe Cebr kampı taburu varlığını ilan etti.
Son bir yılda Filistin şehirlerinde yeni direniş gruplarının belirmesi Siyonist işgal rejimi için bir kabusa dönüştü. Aslanlar yuvası Nablus'ta oluşan en önemli gruplardan biridir. Geçen yıl bu direniş grubu işgal altındaki topraklarda da dahil olmak üzere Siyonistlere yönelik operasyonların çoğunu gerçekleştirdi. Aslanlar yuvasının oluşumu silahlanmaya doğru Batı Şeria'nın hareketi anlamına geliyordu. Şimdi Batı Şeria'daki Eriha'da bir El-Kassam taburunun kurulmasına tanık oluyor. Bu taburun Eriha'da kurulması önemlidir. Çünkü geçmişte Eriha işgalciler için Batı Şeria'da sakin bir şehir olarak biliniyordu.
Yayınlanan bilgilere göre yeni kurulan Akabe Cebre kampı taburu, grubu Hamas'ın askeri kolu yani İzzettin Kassam grubuna bağlıdır ve bu iki yönden Siyonist ordu ile bu rejimin istihbarat ve güvenlik güçleri için şaşırtıcıdır. Birincisi bu grubun tespit edilmesinden önce bu grubun varlığını ilan etmesinden haberi yoktu ve ikincisi dikkatini İslami Cihat Hareketi'ne odaklamıştı ve İslami Cihat Hareketi gibi Hamas'ın da yeni silahlı gruplar kurabileceğini bilmiyordu. İsrail alanında uzman Recai el-Kereki bu konuda şöyle diyor. Eriha'da Ketaib el-Kassam'ın belirmesi İsrail güvenlik sistemi için güçlü bir darbe sayılır. Bu sistem uzun süredir Kaserol Envaj adlı operasyon aracılığıyla Nablus'taki Aslanlar Yuvası ve Ketibe Cenin direniş gruplarını yok edebileceğini iddia ediyor.
Yediyot Aharonot gazetesinin internet sitesi de Siyonistlerin Akabe Cebr kampından çekildiği haberini yayımlayarak şöyle yazdı. Batı Şeria'nın en sakin şehri Eriha'da Filistin direnişinin onlarca gücü ordu güçlerini bekliyordu. Bu da direniş güçlerinin güvenlik olayları üzerindeki kontrolünün oranını gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.farsuday.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin terörizm devleti.
İlim ve kalemin Rabbinin adıyla. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Siyonist rejimin devlet terörizmi isimli program dizisinin 3. bölümüyle karşınızdayız.
Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejimi Mısırlı ve Lübnanlı bilim insanlarını teröre kurban etmesinin geçmişini ele almaya çalışacağız.
Siyonist rejimin casusluk servisleri defalarca İslam ülkeleri bilim insanlarını terör saldırılarının hedefleri olarak seçmişlerdir. Bu terör girişimlerinin amacı Müslüman ülkelerin nükleer alanındaki barış yanlısı gelişimlerini engellemektir.
Çağdaş Mısır tarihine bakıldığında bu ilkenin nükleer bilim insanlarının defalarca bilinmeyen kişi ya da gruplar tarafından terör saldırılarına uğradığı görülüyor. Bu başarılı Mısırlı bilim insanları araştırma faaliyetleri yürütürlerken Siyonist rejimin, Batı'nın ve Amerika'nın mali tekliflerinin esiri olmamışlardır. Semira Musa 1952 yılında, Semir Necip 1967 yılında ve Said Bedir de 1989'da Siyonist rejimin şüpheli terör saldırılarına kurban giden Mısırlı bilim insanlarıdır.
Mısır Nükleer Görüşleri Kurumu'na bağlı Milli Işın Gözlemleme Kanalı'nın eski başkanı olan Ebu Bekir Abdülmunem Ramazan'ın 2019 yılındaki şüpheli ölümü, Mossad'ın İslam dünyasının tanınan bilim insanlarının ölümünde parmağı olduğu konusunu tekrar gündeme getirdi. Ramazan, 2019 Eylül'ünde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bir komitesine katılmak için gittiği Fas'ta aniden bir mide rahatsızlığı geçirdi ve kaldırıldığı klinikte hayata gözlerini yumdu. Ramazan'ın kalp krizi şüpheli olarak belirlendi. Çünkü krizden kısa bir süre önce konferansta portakal suyu içmişti. Bu üzücü vakanın ardından Mısır devleti nükleer bilim adamı olan Ramazan'ın ölümünün doğal olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ama sosyal medyadaki bütün varsayımlar teröre kurban gittiği düşüncesindeydi. Sosyal medyada faaliyet gösterenler, kişilerin görüşleri, kan pıhtılaşması nedeniyle bilim insanının zehirlendiği yönündeydi. Kanındaki zehrin testi yapılamamıştır.
Nebil El-Geleyni, kaderi karmaşık bir bilmeceye dönen Mısırlı nükleer bilim adamlarından biridir. El-Geleyni 1957 yılında bir araştırma çalışması sırasında kaybolmuştur. O, Kahire Üniversitesi tarafından Çekoslovakya'ya göreve gittiği sırada bu olay yaşanmıştır. Mısır devletinin yetersiz takipleri nedeniyle de Çekoslovakya'dan ikna edici bir cevap alınamamıştır. Çek Üniversitesi de bu Mısırlı nükleer bilim adamıyla ilgili hiçbir bilgileri olmadığını belirtmiştir. Ama olayın şahitlerine ve delillerine göre El-Geleyni Mossad tarafından kaçırılmıştır.
Semir Necip, Mısır'ın tanınmış nükleer bilim adamlarındandı. 33 yaşındayken nükleer araştırmalarına devam edebilmek niyetiyle Amerika'ya taşınmıştı. Necip'in araştırmaları Amerika araştırma merkezlerini hayretler içerisinde bıraktı. Aynı zamanda da Siyonistleri ve Amerika'daki Siyonist rejimin siyasi taraftarlarını endişeye düşürdü. Necip, 1967'de Mısır ile Siyonist rejim arasında yaşanan savaşın ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Amerika, onun bu kararından haberdar olunca gitmemesi için mali ve ilmi tekliflerde bulundu. Ama Necip böyle bir tuzağa düşmedi. O, yolculuğunun gecesinde kurnazca bir kazayla vefat etti.
Siyonist rejimi Mısır'ın nükleer faaliyetlerini mahvetmek için yaptığı şeyler yalnızca fiziki olarak ortadan kaldırmayla sınırlı değildi. Amerikan Başkanı Richard Nixon döneminde de Mısır'ın nükleer çalışmalarını engellemek amacıyla çalışmalarda bulundular. O zamanlarda Washington Mısır'a elektrik üretimi için atom reaktörü satmayı onayladı. Ama Siyonistlerin baskısıyla bu rapor iptal edildi. Siyonist rejim yetkililerinin bu konuyla ilgili hassasiyetleri o kadar fazlaydı ki 1960'lı yıllarda Mısır'daki füze yapım programına dahil olmuş ve Alman bir casus kullanarak programı sekteye uğratmıştır. Diğer yandan 60'lı yıllarda Mısır karadan karaya füze programını yeniden düzenlemek için Almanyalı yetkililerden yardım almıştır. Ama Siyonistler bu çalışmayı da bozmuşlar. Bunun sonucunda Mısır'la işbirliği içinde olan Alman yetkili Kroş bir daha bulunmamak üzere kaybolmuştur.
Tahran Radyosu.
Lübnanlı nükleer bilim insanları da Siyonistlerin terör saldırılarından güvende kalamamışlardır. Rammal Hasan Rammal, Fransa araştırma laboratuvarlarından birinde şüpheli şekilde vefat eden Lübnanlı nükleer bilim adamıdır. Rammal, malzeme fiziği alanında çalışmalar yapmaktaydı. Fransız dergisi Le Point'in yazdığına göre, bu Lübnanlı büyük bilim adamı 20. yüzyılda Fransa'nın 100 önemli kişisi arasında yer edinmesiyle Paris'teki bilim merkezlerinin gururlarından biriydi. Rammal, 31 Mayıs 1991 tarihinde Mossad tarafından teröre kurban edildi. Rammal'ın ölümü soru işaretleriyle dolu olmasına rağmen Fransa yetkilileri bu konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına izin vermedi. Hasan Kamil El-Sabbah da tanınmış Lübnanlı bilim insanlarından biriydi ve Amerika'da teröre kurban gitti.
Lübnanlı siyaset analisti Hadi Gebbesi şöyle diyor. İsrail rejimi İran'ın ve Suriye, Irak, Lübnan olmak üzere 3 Arap ülkesinin bilim insanlarını terör ederek bölgenin huzurunu kaçırmak istiyor. Bu rejimin Batı Asya'da Müslüman bilim insanlarını ortadan kaldırma gibi projesi mevcuttur. Bilim insanlarının teröre kurban edilmesi, askeri birimlerden bilimsel birimlere geçmiş olan bir beyinler savaşının göstergesidir. Terör eylemleri, teknoloji alanında var olan rekabetin kanıtıdır. İran'ın ülkesinde geliştirdiği stratejik barışçıl projelerin başarısının ve bu başarıyla büyük güçlerle rekabette olmasının da göstergesidir.
Mısırlı ve Lübnanlı bilim insanlarının teröre kurban gitmesi Siyonist rejimin terör hedefleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Aslında İsrail rejimi Tel Aviv'in gelişimini engelleyecek ve savaş çığırtkanlıklarını bastıracak kişi ve grupları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Siyonist rejim yaptıklarının ne kadar vahşi ve insanlık dışı olduğuna bakmayarak 1950'lerden beri terör siyasetini takip etmektedir. Siyonist rejimin meşru olmayan hükümetinin kurulmasının ilanından yalnızca birkaç ay geçmişti ki bu rejim terörist eylemlerine başladı. İsveçli yüksek diplomat ve Birleşmiş Milletler Kurulu arabulucusu olarak Araplar ve İsrail rejiminin sorunlarını çözmek için gönderilen Folk Bernadotte'un Siyonist gruplar tarafından teröre kurban gitmesiyle eylemleri başlamış oldu. Bu nefret edilesi rejim ülke dışındaki terör eylemlerini açıkça kabul etmemektedir. Genelde haberciler, yazarlar ve kendi medya organları vasıtasıyla terör olaylarının üzerinden yıllar geçtikten sonra itiraf etmektelerdir. Siyonist rejim, İslam ülkelerinin nükleer ya da diğer alanlarda çalışan bilim insanlarını teröre kurban ederek bu ülkeleri bilim ve teknolojide güçsüz bırakmak niyetindedir. Bundan dolayı İslam ülkeleri kendi bilim insanlarını koruma konusunda daha akıllıca davranmalı ve Siyonist rejimin terörizm devletiyle ortaklaşa mücadele etmelilerdir.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin devlet terörizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsurey.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Şia mezhebinde Mehdilik inancının umut verici olduğunu belirterek, onun Şii toplumlarda parlak bir ışık olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Şii toplumu sadece geçmişteki önemli olaylara bel bağlamaz, geleceğe de bakar. Şia inancına göre Mehdilik meselesine inanan biri en zor şartlarda kalbini umuttan boşaltmaz ve umut alevleri her zaman vardır. Bu karanlık dönemin, bu zulüm döneminin, bu haksız ve batılların sultan döneminin geçeceğini biliyor. Bu ise bu düşüncenin en önemli eserleri ve sonuçlarıdır. Tabii ki Şia'nın Mehdilik konusundaki inancı bununla kısıtlanmıyor. Onun nimetiyle kullar rızıklandırıldı, varlığıyla yer ve gök kuruldu. Mehdilik inancı meselesi böyle bir inançtır. Bu yanan alev, bu parlak ışık Şii toplumlarında geçen asırlar boyunca vardı ve aynı şekilde var olacaktır ve inşallah bekleyenlerin bekleyiş dönemi sona erecektir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı Reisi Çin ziyaretinde 20 anlaşmanın imzalanacağını belirtti. Dışişleri Bakanı, İran ve Çin kapsamlı stratejik planı tam olarak uygulamaya kararlı olduklarına vurgu yaptı. İran Yargı Hakim Başkanı, ilgili yargı mercilerinin yetkilerinden İslam İnkılabı rehberinin af kararnamesini uygulamasında daha titiz olmalarını istedi. Zaharova, Batı'nın maskaları Rusya ile İran arasındaki ilişkileri genişletiyor dedi. İran'ın 3. yardım sevkiyatı Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'nin depremzedelere yardımı için bir Amerikan gemisinin gelişine karşı çıktıkları belirtildi. Türkiye'de onlarca kişi inşaat standartlarına uymadığı için tutuklandı. Ve Türkiye'de son depremde 41 binden fazla bina yıkıldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82, ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.